Ayrım 8.
Yarısını elimdeki kovaya boşalttım ve sonra ona, "Görüyorsun ya Ayşe, yalnız yarısını aldım. Bana darılma," dedim. Bana döndü, gözlerinden akan yaşlar çenesine kadar süzülüyordu. "Ah, ah, keşke o çuvalı hiç acımadan yerine bıraksaydın. Ne bilirdim sonunun ne olacağını." İki büyük çuval buğday toplamıştık. Bunları kalburdan geçirmiş, tozdan topraktan arındırmıştık. Tohumları tarlaya kadar kendim götürdüm. Aslında o gün götürmesem de olurdu. Ama tarlanın sürülmemiş az bir yeri kalmıştı. Orasının da sürülmesini, ekme işini bir an önce bitirmemizi istiyordum. Buğdayı elle ekecektik. O yüzden de yarın daha gün doğarken tarlada olmalıydım. Her şey hazırdı ve planladığım gibi oluyordu. Akşam eve döndüm. Ama evde neden bilmem, içim sıkılmaya başladı. Yerimde oturamıyor, huzursuz bir şekilde dolanıp duruyordum evin içinde. Gündüz Bektaş'a ve başka bir çocuğa arabadan tapanları alıp tarlaya götürmelerini söylemiştim. Ne de olsa çocuktular. Verdiğim işi yapıp yapmadıklarından emin değildim. Onun için Aliman'a, "Bakalım çocuklar ne yapmış, bir göreyim," dedim ve atıma atlayıp gittim. Köyden çıkar çıkmaz dört nala sürmeye başladım. Az sonra hava kararacaktı çünkü. Tarlaya varınca ne göreyim? Öküzler sabana koşulu olarak tarlanın ortasında duruyor. Ama yanlarında hiç kimse yok. O azıcık yeri sürüp bitirmesi için orada olması gereken çocuğa çok kızdım. Tarlayı sürmekten yorulan hayvanlar ağır boyunduruk altında öylece bırakılır mıydı hiç? "Bak sana ne yapacağım ben," diyordum içimden. Onu aramak için tarlaya sürdüm atımı. Bu defa arabayı devrilmiş, tapanları gelişi güzel atılmış gördüm. Orada da kimsecikler yoktu. "Hey çocuklar, neredesiniz? Cevap verin bana," diye bağırdım. Sesime cevap veren olmadı. Başka bir ses, bir kımıltı da yoktu. Ne olmuştu bu çocuklara? Nereye gitmişlerdi? Korkuya kapıldım ve kulübeye doğru koşturdum atımı. Orada attan indim, bir kibrit çakıp içeri baktım. Ne göreyim? Çocuklar yere yatmış, çırpınıp duruyorlar. Dövülmüşler, yüzleri gözleri kan içinde, elbiseleri yırtılmış, elleri ayakları bağlı, ağızlarına paçavralar doldurulmuş. Önce Bektaş'ın ağzındakileri çıkardım ve sordum. "Tohumlar, nerede tohumlar?" diye gürledim, kendimin bile tanıyamadığı bir sesle. "Çaldılar, bizi dövdüler," diye bildi hırıltılı bir sesle. Aynı anda başıyla hırsızların gittiği yönü gösterdi. Bundan sonrasını pek iyi hatırlamıyorum. Yalnız şurasını iyi biliyorum ki, ben hayatım boyunca o geceki gibi at koşturmadım. O geceki gibi bir atı çatlatırcasına sürmedim. Mezar kadar karanlık olsa da gecenin bir önemi yoktu artık. Evimi yaksaydılar, her şeyimi alsaydılar da tohumlara dokunmasaydılar. Sonbaharda hasattan sonra ambardan 10 çuval buğday çalsalar ona da razıydım. Fareler de taneleri kemiriyor. Çoğunu da alıp götürüyordu zaten. Ama bu tohumları, bütün umudumuzu bağladığımız ve sonbaharda ambarımızı dolduracak bu buğdayı çalan adamı yakalarsam kendi elimle boğar. Hırsızların kaçtığı yöne doğru sürüyordum atımı. Az sonra onları fark ettim. Atlarının taşlara çarpan nallarından kıvılcımlar çıkıyordu. Hırsızlar çuvalları bindikleri ata önlerine yüklemişlerdi ve dağlara doğru gidiyorlardı. Onları görür görmez bağırmaya, yalvarmaya başladım. "Bırakın çuvalları, onlar tohumluk. Tohumları bırakın, bırakın." Dönüp bakmıyorlardı bile. Ama aramızdaki mesafe hızla kapanıyordu. İşlerinden biri en kenardan olanı rahvan giden bir ata biniyordu. Onu hemen tanıdım. Bizim rahvan atımızdı o. Adımlarından, ön ayaklarının sekillerinden de tanıyordum onu. "Dur, dur. Tanıdım seni. Cenşen kulsun sen. Cenşen kul. Artık elimden kurtulamazsın. Dur." Gerçekten Cenşen kuldu o. Ötekilerden ayrılıp atın başını çevirdi ve üzerime doğru gelmeye başladı. Sonra birden bir ışık parladı. Hemen ardından bir patlama duyuldu. Atımdan düşerken tüfekle ateş edildiğini anladım. Ama yine de atın ayağı sürttüğü için düştüğümü sandım. Kendime geldiğim zaman her tarafım ağrılar içindeydi. Bütün sırtım ateş gibi yanıyordu. Başımdan sızan kan ensemde pıhtılaşmıştı. Hemen yanı başımda yatan atsa can çekişmekteydi. Ayaklarını kımıldatıyor, son bir gayretle kalkmaya çalışıyor ama yavaş yavaş bütün gücü tükeniyordu. Son bir defa göğsünü parçalar gibi iç çekti. Sonra başı kas katı arkaya düştü ve bir daha ne kımıltı ne de bir ses. Şimdi her şey sessizdi. Ölen de, yaşayan da. Bir süre daha kımıldamadan yattım. Kalkmaya, doğrulmaya çalışmadım. Hiçbir şey gözümde değildi artık. Hiçbir şeyin önemi yoktu. Hayatın da anlamı yoktu. Nasıl ölsem, kendimi nasıl öldürsem diye düşünmeye başladım. Eğer yakınımda bir uçurum olsaydı, kenarına kadar sürünür, sonra baş aşağı atardım kendimi. İnsanların yüzüne nasıl bakacaktım ben artık? Gökyüzünde Samanyolu'nu gördüm. Samanyolu bana Ayşe'nin gözyaşlarını hatırlattı. Gözlerinden çenesine kadar süzülen gözyaşlarını. Neden sonra kımıldadım. Önce dizlerimin üzerinde, sonra ayaklarımın üzerinde durdum. Titriyor, sallanıyor, utançtan, aşağılanmış olmaktan ve umutsuzluktan, hıçkırıklar içinde yine çöküyor, kargışlar okuyarak bağırıyordum. Bin kere lanet sana Can Şenkul. Savaş kanında boğulursun inşallah. Seni ölenler kargısın. Çocuklar kargısın Can Şenkul. Bütün lanetler üzerine yağsın. Ağlamaktan, bağırmaktan yığılıp kaldım olduğum yerde. Sonra ayak sesleri duydum ve çağrıldığımı işittim. Tolganay teyze, Tolganay teyze neredesiniz? Bektaş'ın sesini tanımıştım. Buradayım deyince soluk soluğa geldi. Diz çöküp başımı kaldırdı. Neyiniz var Tolganay teyze, yaralı mısınız? Hayır Bektaş, fena düştüm. Ama atımı bir kurşunla öldürdüler. Bu o kadar önemli değil dedi. Şimdi size yardım ederiz. Sonra sevincini belli eden bir sesle ekledi. Atın eti boşa gitmez. Her aile bir parça düşer. Çocuklar beni arabaya bindirip eve getirdiler. Tam 3 gün yattım. Ağrılardan bir o yana bir bu yana dönüp durdum yatağın içinde. Sırtımdaki ağrılar hiç dinmiyordu. Bugün bile kötü havalarda o ağrıları duyarım. Hasta yattığım günlerde pek çok kişi ziyaretime geldi. Geçmiş olsun dediler. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle de tohumluğu yitirmiş olmamla ilgili en küçük bir imada bulunmadıkları için teşekkür ediyorum onlara. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandılar. Şüphesiz bütün bu olanların beni ne kadar üzdüğünü çok iyi anlıyorlardı. Boşa çıkan çabalarımızı, sürülüp de tohumsuzluk yüzünden ekilemeyen tarlayı, gözü yaşlı çocukların elinden aldığım ve o rezillere ganimet olan buğdayları düşündükçe yüreğim tarifsiz acılarla doluyor, gözlerim kararıyor, başım dönüyor. Evet Tolganay, ama sen yalnız değildin o acıyı çekerken. Ben de çok çektim. Yaz boyunca o çıplak tarla beni deşilmiş bir yara gibi yaktı. Uzun zaman acılarım dinmedi. Tarlaları ekinsiz bırakmak, benim kanımı boşaltmak demektir Tolganay. Savaş süresince nice nice tarlalar ekinsiz kaldı. Benim en büyük düşmanım savaş başlatandır. Haklısın Toprak Ana. Oğlum Maysal Bek ne diyordu mektubunda? Evet Tolganay, hatırlıyorum. Evet Toprak Ana. İkimiz de unutmuyoruz. Bugün ölüleri anma günü. Bugün yine her şeyi hatırlıyoruz. Hatırlayalım Tolganay. Maysal Bek yalnız senin değil, benim de çocuğumdu. Toprağın çocuğuydu. O mektubu tekrar oku bana Tolganay. Köydeşlerim beni ziyarete geldikleri zaman başıma gelen o olaydan söz etmemeye büyük dikkat gösteriyor, sadece günlük işlerden, havadan, sudan söz ediyorlardı. Bana acıdıkları için böyle davrandıklarını sanıyordum. Acıdıkları içindi ama bunun bir başka sebebi daha varmış. Bunu daha sonra anladım. Onlar başıma geleceği, benim neyi beklediğini biliyorlarmış. Bir gün komşum Ayşe de kısa bir ziyaret için eve geldi ve bir kase taze tereyağı getirdi. Onu kapının eşiğinde görünce utancımdan yerin dibine batacaktım neredeyse. Yatağımda doğrulmuş, ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilemiyor, sessizce duruyordum. Söze o başladı. Tolganay, başına gelenleri düşünüp hiç canını sıkma. Beni de davranışımdan dolayı bağışla. Sana zerre kadar kırgın değilim. Eğer gerekirse bilesin ki senin için hiç tereddüt etmeden canımı bile veririm. Bektaş artık iki eve de destek verecek bir delikanlı oluyor. O seni çok seviyor Tolganay. Benden çok seni seviyor. Artık inanıyorum ki adam olacak, hayatı anlayacak. Sağ ol Ayşe dedim. Bu güzel sözlerin için sana çok teşekkür ederim. Ertesi sabah kendimi daha iyi hissettim ve kalkıp avluya çıktım. Ev işlerinin ne durumda olduğunu anlamak istedim. Ama çok çabuk yoruldum ve pencerenin dibine oturdum. Böylece biraz güneşleneyim, temiz hava alayım dedim. Aliman da evdeydi ve avluda çamaşır yıkıyordu. Ona kolhoz işine gitmesini söyledim ama başkarmanın izin verdiğini ve beni yalnız bırakmamasını tembih ettiğini söyledi. O bahar Svankul'un kendi eliyle dikip yetiştirdiği elma ağacı öyle güzel, öyle çok çiçek açtı ki sanırsınız yeni güç kaynaklarına başvurmuş, gençleşmiş, yeniden güçlenmiş o büyük elma ağacı. Bahçelerin çiçeklenme döneminde hava çok temiz olur. Gökyüzü açık, ufuk geniştir. Her şey güzeldir. Oturduğum yerden işte o güzellikleri seyrediyordum. İşte bu sırada emektar postacımız Temirşal geldi yanıma. Selamun aleyküm Tolganay, nasılsın dedi. Biraz telaşlı, biraz huzursuz görünüyordu. Sık sık öksürüyor, geçen hafta soğuk aldığından söz ediyordu. Böyle konuşurken çantasını karıştırdı. Sana bir mektup var galiba dedi. Çantadan mektubu çıkarırken pek soğukkanlı davranması, önem vermiyor görünmesi biraz canımı sıktı doğrusu. Deminden beri niçin söylemiyorsun, kimden geliyor dedim. Maysabek'ten galiba diye kekeledi. Sevincimden olacak, mektubun her zamanki gibi üçgen katlanmamış olduğunu birden fark edemedim. Kalınca beyaz bir zarfın içinde daktilo ile yazılmış bir mektuptu bu. Yine o sırada komşumuz eski asker Bektursun geldi koltuk değneklerine dayanarak. Bacağından yaralanmıştı ve yarası günden güne daha çok acı veriyordu. Bazen bize uğrar, birkaç dakika sohbet ederdik. Bektursun selam verip yanıma sokuldu. Zarfı elimden aldı ve Maysal Bey'den geliyor dedi. Hadi okusana, ellerin niye titriyor diye bağırdım. Hadi ayakta durma, otur da oku şu mektubu. Ayağını güçlükle uzatıp keçenin üzerine oturdu. Yaralı bacağını bükemiyordu. Parmakları titriye titriye zarfı açıp mektubu çıkardı ve okumaya başladı. Ah yavrum, sevgili oğlum, daha ilk satırda anladım seni. Görüyorsun ya anacığım, zaman geçince benim doğru hareket ettiğimi daha kolay anlıyorsun. Evet anam, emin olmalısın ki oğlun şerefli davrandı. Her şeye rağmen yüreğinin ta içinin içinde pek açığa vuramadığım şu düşünceler hep kalacaktır. Ah küçüğüm, sevgili oğlum, bu dünyayı kendi isteğinle nasıl bırakıp gidersin? Ben seni bunun için mi doğurdum diyeceksin. Evet anam, bir ana olarak bana hesap sormaya her zaman hakkım var. Ama sana bu sorunun cevabını çok sonra tarih verecektir. Benim şimdi söyleyebileceğim şundan ibaret. Savaşı biz istemedik ve biz başlatmadık. Bu savaş herkese can evinden vuran çok büyük bir felakettir. Bu canavarı devirip etkisiz hale getirmek için kanımızı dökmemiz, canımızı feda etmemiz gerekiyor. Aksi halde insanlığa layık olmayız. Benim idealim savaş kahramanı olmak değildi. Ben daha mütevazi bir amaç seçmiştim. Bir öğretmen olmak istiyordum. Candan istediğim şey öğretmen olmaktı. Ama beyaz tebeşir ve cetvel yerine elime asker tüfeği almak zorunda kaldım. Bunun sorumlusu da ben değilim. Yaşadığımız devir böyle istedi. Çocuklara bir defa bile ders vermek nasip olmadı bana. Bir saat kadar sonra vatan için görevim yapmak üzere buradan gideceğim. Bu gidişin dönüşü olmayacak. Sağ olarak dönmeyeceğim. Hücum başladığı zaman birçok arkadaşımın hayatını kurtarmak için gidiyorum. Halk adına, zafer adına, insan için güzel olan her şey adına gidiyorum. Bu benim son mektubum, son sözlerimdir. Anacığım, bin defa, binlerce defa hep sana, senin ana yüreğine sığınacağım. Sana sonsuza kadar borçlu kalacağım. Senin umutsuzluklara düşürdüğüm için bağışla beni anacığım. Beni anlamanı da istiyorum. Benim fedakarlık duygum hayat okulunda yorularak pekişti. Bu benim öğretmenleri olmak istediğim çocuklara da ilk ve son dersimdir. Ben gönüllü olarak gidiyorum. İnsanlara böyle büyük bir armağan sunabildiğim için de gururluyum. Ağlama anacığım, ağlama. Hiç kimse ağlamasın. Gözyaşı dökmenin zamanı değil artık. Beni bağışla anacığım. Elveda dağlarım, elveda Alatav. Ah bilseniz sizi ne kadar çok seviyorum. Öğretmen oğlun Teğmen Maysalbek Svankulov. Cephe, 9 Mart 1943, gece yarısı. Bir rüyadan uyanır gibi ağır başımı yavaşça kaldırdım. Avluda sessiz bir kalabalık toplanmıştı. Hiç kimse ağlamıyordu. Maysal Bek öyle istemişti çünkü. Kadınlar koluma girip kalkmama yardım ettiler. Ayağa kalktığım zaman bir rüzgar çıktı. Elma ağacının çiçekleri başımıza döküldü. Ötelerde dorukların yükseldiği yerde sonsuz bir mavilik uzanıyordu gökyüzüne. Ta içimde bir sitem, bir sızı da vardı. Büyük acımı, üzüntümü bağıra bağıra bütün dünyaya duyurmak istiyordum. Ama oğlumun son dileğini yerine getirmek için bağrıma taş basıp susuyordum. O ana kadar Aliman ne yapıyordu bilmiyorum. O sırada kollarını açıp yavaş yavaş bana sokulduğunu gördüm. İyice yaklaşınca gözlerimin içine baktı. Sonra döndü, yüzünü elleriyle örterek yanımdan ayrıldı. İkinci oğlumu işte böyle kaybettim. Ondan bana yalnız bir asker şapkası kaldı. Bana da adı kaldı. Ben onun toprağıyım, vatanıyım. İnsanlar onun sözlerini unutmuyorlar Tolganay. Bu insanlar onun ülkesinin insanları. Çok doğru Toprak Ana. Bizim kolhozda onun adını taşıyor artık. Maysal Bek'in asker arkadaşları onun mektubunu köy burasına göndermişler. Yazdıkları mektupta arkadaşlarının kahramanlığıyla gurur duyduklarını, onu asla unutmayacaklarını, vatanın da onun anısını yaşatacağını söylemişler. Yine onların yazdıklarına göre büyük saldırının başlamasından önce Maysal Bek bir düşman cephesini havaya uçurmuş. O büyük patlamada o civarda tek canlı kalmamış. Oğlum Maysal Bek'i ve bütün kahramanları selamlıyorum elbet. Onun kahramanlığından da gurur duyuyorum. Ama hiçbir şan, hiçbir şeref ona bana geri getiremez ki. Şan ve şerefin böylesini hiçbir ana hayal etmez. Analar çocuklarını yaşasınlar diye doğururlar. Dünyada mutlu olsunlar diye doğururlar. Haklısın Tolganay. Ben de zafer getiren o baharı hiç unutmayacağım. Hepinizin cepheden dönen askerleri karşılamaya gidişinizi de unutmuyorum. Ama o gün sevinciniz mi daha çoktu, üzüntünüz mü, bunu söyleyemem. O gün kolhozun sabanı ile bahçe sürmek sırası bizimdi. Sokakta konuşma ve koşuşma sesleri duyduğumuz zaman bahçedeki işimiz bitmek üzereydi. Aliman ne olduğunu anlamak için yola çıktı ve hemen döndü. Ana çabuk ol dedi. Herkes askerleri karşılamaya gidiyor. Saban boyunduruklu öküzler, her şey bahçenin ortasında olduğu gibi kaldı. Genç yaşlı, kadın erkek, koltuk değneğiyle yürüyen sakatlar, atlılar, yayalar, bütün köy bir yöne doğru koşuşuyordu. Ağızdan ağza dolaşan bir habere göre köy yakınında ama karşı kıyıda oturan bir adam askerlerin yuvaya döndüklerini, istasyonda cepheden asker getiren iki trenin bulunduğunu söylemiş. Bütün komşu köylerden olanlar köylerine doğru yola düşmüşler. Her dakika çıkıp gelebilirlermiş. Bunun doğru olup olmadığını kimse kimseye sormuyordu. İnsanlar uzun zamandan beri bugünü hayal ediyor, bugünü bekliyorlardı. Bu mutlaka doğru olmalıydı. Kimse aksini düşünemezdi. Köyün çıkışında savaştan önce yapılan yeni yolun başına gelince durduk. Atlılar atlarından inmediler. Yayalar ark boyunca uzanan tümseye, çocuklarsa yıkık duvarlara ve ağaçlara çıktılar. Sessiz bekleyiş başladı. Herkes yola bakıyordu. Herkes birbirine akşam rüya gördüğünü söylüyor ve rüyasını iyiye yorumluyordu. Bazıları da tümsekten küçük taşlar topluyor, bunların yüzeyine bakarak bir takım işaretler görmeye çalışıyor ve hep iyi şeyler gördüklerini söylüyorlardı. Çünkü özlemleri oydu, istekleri oydu. Bugün kendi kendime diyorum ki, eğer dünyadaki bütün insanlar o gün bizim köyde olduğu gibi hep iyi şeyler düşünseydiler, çocuklarını, kardeşlerini, babalarını, eşlerini bizim kadar çok sevseydiler, belki savaş hiç başlamazdı. Bağırışmalar, meraklı konuşmalar biraz yatışınca herkes başını öne eğip düşünmeye daldı. Kader ne hazırlıyordu? Kim gelecek, kim gelmeyecekti? Bu bekleyiş kimleri sevindirecek, kimleri üzecekti? Bir ağacın yüksek dallarından birine çıkmış olan bir çocuk birden bağırdı. Geliyorlar. Herkes nefesini tutup baktı. Bir kopuzun telleri gibi gerilmişlerdi sanki. Herkes aynı sözü tekrar etmeye başladı. Geliyorlar, geliyorlar. Böyle bağırıştılar ve tekrar sessizliğe gömüldüler. Sonra kendilerine gelir gibi kımıldanıp sormaya başladılar birbirlerine. Peki ama neredeler? Ve herkes yine sustu. Bizim ilerimizde ana yolda bir at arabası göründü. Oldukça hızlı geliyordu. Yol ayrımına gelince durdu. Arabadakilerden biri aşağı atladı. Kaputunu çantasına aldı, omuzuna attı. Arabadakileri selamladı ve bizim bulunduğumuz yöne doğru yürüdü. Kalabalıktan çıt çıkmıyordu. Herkes şaşkın, tek askerin gelmekte olduğu yola bakıyordu. Asker yaklaştı. Kalabalık hala kımıldamıyordu. Yüzlerdeki şaşkınlık donup kalmıştı sanki. Hepimiz bir mucize bekler gibiydik. Birçok evladımızın dönmesini umarken yalnız bir tanesi dönüyordu. Ve bu yüzden gözlerimize de inanamıyorduk. Asker yaklaşıyordu. Sonra birden durdu. Köy girişindeki sessiz kalabalığı görünce o da şaşırmıştı. Kim bunlar? Niçin susuyorlar? Niçin yıldırım çarpmış gibi duruyorlar orada? Birini mi bekliyorlar diye düşünüyordu herhalde. İki defa başını arkaya çevirip ana yola baktı. Kendisinden başka gelen yoktu. Bize doğru yürümeye devam etti. Sonra bir kere daha arkasına bakıp durakladı. İşte o sırada bizim önümüzde duran çıplak ayaklı bir kız çocuğu birden bağırdı. Bu benim abim, Aşır Ali, Aşır Ali. Başörtüsünü çıkardı, bütün gücünü ayaklarına vererek askere doğru koşmaya başladı. Onca zaman sonra ve o kadar uzaktan abini nasıl tanımıştı Allah bilir. Onun tüfek patlar gibi bağırması bizi de dalgınlıktan uyandırdı. Kız ve erkek çocuklar da onun peşinden koşmaya başladılar. Evet, Aşır Ali o, ta kendisi diyordu bazıları. Bunu duyan genç yaşlı herkes askere doğru koşmaya başladı. Sanırdınız ki büyük bir güç bize kanat vermişti. Kollarımızı açıp ona doğru koşarken kucağımızda bütün hayatımızı, çektiğimiz bütün acıları, sıkıntılı bekleyişimizi, uykusuz gecelerimizi, ağaran saçlarımızı, dullarımızı, yetimlerimizi, gözyaşlarımızı, iniltilerimizi, cesaretimizi, her şeyimizi taşıyor, zaferle dönen o askere götürüyorduk. Asker orada kendisini karşılamak için toplandığımızı anlayınca bize doğru koşmaya başladı. Bütün kalabalık böyle koşarken bir trenin galdır guldur geçtiğini, rüzgarın yüzüne vurduğunu hissediyor ve ana, Aliman diye bağıran oğlumun sesini duyar gibi oluyordum. Vagon tekerleklerinin gürültüsü kulaklarımda uğulduyor, uğulduyordu. Atlılar askerin yanına daha çabuk ulaştılar. Kaputunu, çantasını kaptılar, iki yandan ellerini tuttular. Ah Zafer, Zafer, ne kadar çok bekledik seni. Selam sana büyük Zafer, selam sana. Döktüğümüz gözyaşları için bizi bağışla. Başını Aşır Ali'nin göğsüne yaslayarak ve omuzlarını sarsarak, benim Kasım'ım nerede? Benimki nerede? Ötekiler nerede? Onlar ne zaman dönecek diyen gelinim Aliman'ı bağışla. Bize hepsi gelecek. Yakında hepsi gelecek. Yarın gelecekler diyen Aşır Ali'yi de bağışla. Aşır Ali'yi kucaklarken Caynak'ı, Maysal Bek'i, Kasım'ı, Suvankul'u düşünüyordum. Onların hiçbiri geri gelmedi. Beni de bağışla büyük Zafer. Bağışla. Sessizce yürüdüm. Bu sıra Aliman hıçkıra hıçkıra ağlıyor, sonra havasız kalmış gibi derin bir iç çekiyordu. Yüzü umutsuz, başı eğik, gözleri dalgın. Çektiği acıları yüzünden, mahzun bakışlarından, büzülmüş dudaklarından anlıyordum. Ben Aliman'ın ne düşündüğünü biliyor ve ona içimden şunları söylüyordum.